Ayrım 24.
Bir yıl önce Marg'ı bir hasta olarak ilk kez kabul ettiğim zaman telefonlar olacağını biliyordum. Onu görür görmez başıma gelecekleri sezmiştim. Derin sıkıntı belirtilerini tanımak için fazla deneyim gerekmiyordu. Sarkan başı ve omuzları depresyon diyordu. Kocaman göz bebekleri, kıpır kıpır elleri ve ayakları kaygı diyordu. Ona ilişkin tüm diğer şeyler çok sayıda intihar girişimi, yeme bozuklukları, babası tarafından erken yaşta cinsel istismar, aralıklı psikotik düşünme, 23 yıllık terapi sınırda diye bağırıyordu. Orta yaşlı, huzur arayan bir psikiyatrın yüreğine dehşet salan kelimeydi bu. 35 yaşında bir laboratuvar teknisyeni olduğunu, 10 yıldır terapiye gittiği psikiyatrın kısa bir süre önce başka bir şehre yerleştiğini, umutsuzca yalnız olduğunu, er ya da geç bu yalnızca bir zaman sorunuydu. Kendini öldüreceğini söylemişti bana. Seans boyunca hırsla sigara içmişti. Çoğu kez 2-3 nefes çektikten sonra sigarayı öfkeyle söndürüyordu. Sadece birkaç dakika sonra bir tane daha yakıyordu. Seans süresince yerinde oturamamış, 3 kez kalkıp bir aşağı bir yukarı yürümüştü. Birkaç dakikalığına odamın karşı köşesinde yere oturmuş ve bir Pfeiffer karikatür karakteri gibi kıvrılıp kalmıştı. İlk dürtüm ne olursa olsun çekip gitmek, çok uzaklara gitmek ve onu bir daha görmemekti. Bir mazeret bul, herhangi bir mazeret. Zamanım tamamen doldu. Birkaç yıl için yurt dışına gidiyorum. Tam gün bir araştırma kariyerine başlıyorum. Ama çok geçmeden ona bir randevu daha veren sesimi duydum. Belki de güzelliğiydi aklımı çelen. Şaşılacak kadar beyaz, kusursuz yüzünü perçemlerle çevreleyen simsiyah saçlarıydı. Ya da bu benim bir öğretmen olarak mesleğime karşı taşıdığım yükümlülük duygum muydu? Son zamanlarda kendime bir yandan öğrencilere psikoterapi yapmalarını öğretmeyi sürdürürken, bir yandan da dürüstlükle güç hastaların tedavisini nasıl reddedebileceğimi sormaktaydım. Sanırım Marg'ı pek çok nedenle bir hasta olarak kabul etmiştim. Ama bunu her şeyden fazla utanç nedeniyle yaptığıma inanıyorum. Kolay yaşamı seçmenin, bana en çok ihtiyaç duyan hastalardan kaçınmanın utancı nedeniyle. Bu durumda bunun gibi imdat telefonları geleceğini ummuştum. Kriz üstüne kriz çıkacağını ummuştum. Bir noktada onu hastaneye yatırmaya gerek duyacağımı da ummuştum. Neyse ki bundan kaçınabilmiştim. Koğuş personeliyle şafak sökerken yapılan toplantılar, talimatların yazılması, başarısızlığımın aleni teslimi, her gün ayaklarımı sürükleyerek hastaneye gidişler, yalanıp yutulan koskoca zaman parçaları. Hayır, nefret ettiğim ne hayatıma zorla girilmesi, hatta ne de telefonların verdiği rahatsızlıktı. Yalnızca konuşma tarzımızdı. Bir defa Mark her kelimede kekeliyordu. Kafası karıştığı zaman hep kekelerdi. Kekeler ve yüzünü çarpıtırdı. Onu güzel yüzünün bir yanı çarpılma ve spazmlarla korkunç derecede çirkinleşmiş olarak gözümde canlandırabiliyordum. Sakin, durulmuş olduğu zamanlarda bile Mark ile yüz spazmları hakkında konuşmuş ve bunların bir tür kendini çirkinleştirme çabası olduğuna karar vermiştik. Cinselliğe karşı apaçık bir savunma olan bu spazmlar dışarıdan ya da içeriden cinsel bir tehdit olduğu zaman ortaya çıkıyorlardı. Bu yorum pek de işe yaramamıştı doğrusu. Bir gergedana çakıl taşları atmak gibi. Sırf seks kelimesinin telaffuzu spazmları davet etmeye yeterli olmuştu. Kekelemesi her zaman canımı sıkardı. Acı çektiğini bilirdim ama yine de hadi Mark dememek için kendimi güç tutardım. Devam etsene, bir sonraki kelime ne olacak? Ama bu telefonların en kötü yanı benim beceriksizliğimdi. Mark beni sınıyordu ve ben hep yetersiz çıkıyordum. Geçen yıl beni 20 defa böyle telefonla aramıştı. Ve bir defasında bile ona ihtiyaç duyduğu yardımı vermenin yolunu bulamamıştım. O geceki sorun Stanford Daily'deki karım hakkında bir yazı görmüş olmasıydı. Karım 10 yıl sonra Stanford Kadın Araştırmaları Merkezi'nin yöneticiliğinden ayrılıyordu. Ve Campus gazetesi onu göklere çıkarmıştı. Bu yetmiyormuş gibi Mark o akşam son derece berrak konuşan genç ve çekici bir kadın filozofun verdiği bir halk konferansına gitmişti. Mark kadar kendinden nefret eden pek az insan tanımışımdır. Onda bu duygular hiç kaybolmuyor ama en iyi zamanlarında yalnızca arka plana çekilip geri gelmek için uygun bir işaret bekliyorlardı. Kendi yaşındaki başka bir kadının herkesce alkışlanan başarısından daha güçlü bir işaret de yoktu. O zaman kendine olan nefreti onu dalga dalga sarıyor ve Mark her zamankinden daha ciddi bir biçimde intiharı düşünüyordu. Rahatlatıcı sözler bulmaya çabaladım. Mark, neden kendine bunu yapıyorsun? Hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey başaramamış olmaktan, yaşamaya layık olmamaktan söz ediyorsun. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu bir ruh halinden ibaret. Gerçeklikle hiç ilgisi yok. 2 hafta önce kendini ne kadar harika hissettiğini hatırlasana. Dış dünyada değişen hiçbir şey yok ki. Sen şimdi de tıpatıp o zaman olduğun kişisin. Doğru yoldaydım. Dikkatini çekmiştim. Dinlediğini duyabiliyordum. Ve devam ettim. Bu kendini başkalarıyla olumsuz bir tarzda kıyaslama işi sana her zaman zarar verir. Bak, kendini biraz rahat bırak. Kendini belki de tüm üniversitedeki en parlak konuşmacı olan Profesör G ile kıyaslamayı seçme. Hayatında onurlandırıldığı o bir tek günde karımı seçme. Kendine işkence etmek istiyorsan, kendini olumsuz bir biçimde kıyaslayabileceğin birini bulmak her zaman mümkün. Bu duyguyu biliyorum. Ben de aynı şeyi yaptım. Bak, neden bir kez olsun senin sahip olduklarına sahip olmayan birini seçmiyorsun? Sen her zaman başkalarına merhamet beslemişsindir. Evsizler için yaptığın gönüllü çalışmaları düşün. Bundan hiç pay çıkarmıyorsun kendini. Başkalarını zerrece umursamayan biriyle kıyaslasana kendini. Ya da neden o kadar yardım ettiğin evsiz insanlardan biriyle kıyaslanmayasın? Bahse girerim ki hepsi kendilerini seninle olumsuz bir biçimde kıyaslıyorlardır. Kapanan telefonun sesi anında fark ettiğim şeyi doğruladı. Muazzam bir hata yapmıştım. Benim bu gafımla tam ne yapacağını bilecek kadar iyi tanıyordum onu. Gerçek duygularımı açığa vurduğumu, kendisinin ancak yeryüzündeki en talihsiz insanlarla olumlu yönde kıyaslanabilecek kadar umutsuz bir durumda olduğunu düşündüğümü söyleyecekti. Bu fırsatı kaçırmadı ve bir sonraki terapi saatimize, neyse ki ertesi sabahtı, tam bu duyguyu dile getirerek geldi. Sonra üşütücü bir ses ve kesik kesik bir ritimle bana kendisi hakkındaki gerçekleri aktararak konuşmasını sürdürdü. 35 yaşındayım. Hayatım boyunca hep akıl hastasıydım. 12 yaşımdan beri psikiyatrlara gidiyorum ve onlarsız hiçbir şey yapamıyorum. Geri kalan ömrümde de hep ilaç almam gerekecek. Umut edebildiğim en iyi şey bir akıl hastanesinin dışında kalmak. Hiçbir zaman sevilmedim. Hiçbir zaman çocuklarım olmayacak. Bir erkekle hiçbir zaman uzun süreli bir ilişkim olmadı ve olması umudu da yok. Arkadaş edinme yeteneğinden yoksunum. Doğum günümde hiç kimse telefon etmez. Bana çocukluğumda tecavüz eden babam öldü. Annemse acılaşmış, deli bir kadın. Ve ben her gün ona biraz daha benziyorum. Abim hayatının büyük bir bölümünü bir akıl hastanesinde geçirdi. Hiçbir yeteneğim, hiçbir özel becerim yok. Hep süflü bir işte çalışacağım. Hep yoksul olacağım ve ailemin çoğunu hep psikiyatrik tedaviye harcayacağım. Durdu. Bitirdiğini sanıyordum ama bunu anlamak kolay değildi. Çünkü bir hayal gibi konuşuyordu. Tekin olmayan bir durgunluk içindeydi. Dudakları dışında hiçbir yeri, soluğu ya da elleri ya da gözleri ya da hatta yanakları hareket etmiyordu. Birdenbire hala son bir enerji spazmı kalmış kurgulu bir oyuncak gibi tekrar başladı. Bana sabırlı olmamı söylüyorsunuz. Bana hazır olmadığımı, terapiyi bırakmaya hazır olmadığımı, evlenmeye hazır olmadığımı, bir çocuğu evlat edinmeye hazır olmadığımı, sigarayı bırakmaya hazır olmadığımı söylüyorsunuz. Bekledim. Bütün ömrümü bekleyerek geçirdim. Artık çok geç. Yaşamak için çok geç artık. Bu nakarat boyunca gözümü kırpmadan oturdum ve bir an için etkilenmeyişimden utanç duydum. Ama duyarsızlık değildi bu. Bu nakaratı daha önce de duymuştum ve onu ilk kez söylediğinde nasıl alt üst olduğumu, duygudaşlık ve kedere gark olup Hemingway'in deyimiyle sulu düşünen bir Yahudi psikiyatr kimliğine büründüğümü anımsıyorum. Daha da beteri, çok daha beteri ve bunu itiraf etmek hiç de kolay değil, onunla aynı fikirdeydim. Gerçek vaka dosyasını o kadar dokunaklı ve inandırıcı bir biçimde sunmuştu ki tamamen ikna olmuştum. Gerçekten ciddi biçimde özürlüydü. Herhalde hiç evlenmeyecekti. Gerçekten uyumsuzdu. Başkalarına yakın olma yeteneğinden gerçekten yoksundu. Belki yıllarca, belki de her zaman terapiye ihtiyaç duyacaktı. Umutsuzluğunun ve karamsarlığının o denli derinlerine çekilmiştim ki intiharın cazibesini kolayca anlayabiliyordum. Onu rahatlatacak hemen hiçbir söz bulamıyordum. Bu nakaratın depresyon ürünü propagandadan ibaret olduğunu anlamam bir sonraki seansımıza kadar geçen bir haftamı almıştı. Konuşan onun depresyonuydu ve ben de buna inanacak kadar aptaldım. Tüm şu çarpıtmalara bakın, söylememiş olduğu şeylere bakın. Mark olağanüstü zeki, yaratıcı, gayet çekici bir kadındı. Suratını çarpıtmadığı zaman. Onu görmeyi, onunla birlikte olmayı 4 gözle bekliyordum. Çektiği acılara karşın daima özveride bulunmuş, kendini topluma hizmete adamış olması bende saygı uyandırmıştı. Bu durumda şimdi nakaratı tekrar duyunca onun bu ruh halini nasıl değiştirebileceğimi düşündüm. Geçmişte benzer durumlarda ağır bir depresyon geçirmiş ve haftalarca o durumda kalmıştım. Derhal harekete geçerek onun büyük bir dertten kaçınmasına yardımcı olabilirdim. Konuşan senin depresyonun var. Sen değilsin. Depresyona her gömülüşünde tekrar tırmanıp yukarı çıktığını anımsa. Depresyonun iyi bir yanı, tek iyi yanı her zaman sona ermesidir. Çalışma masama doğru yürüdüm. Onun dosyasını açtım ve topu topu 3 hafta önce yaşama karşı coşku doluyken yazmış olduğu bir mektubun bazı bölümlerini yüksek sesle okudum. Harika bir gündü. Jane'le birlikte Telgraf Avenue'den aşağı yürüdük. Eski elbise mağazalarında 1940'ların gece elbiselerini denedik. Bir takım eski K-Star plakları buldum. Golden Gate Köprüsü'nde koştuk. Green's Restoran'da kahvaltı ettik. San Francisco'da hayat varmış sonuç olarak. Size hep kötü haberleri veriyorum. Bazı iyi şeyleri de paylaşmayı düşündüm. Perşembeye görüşmek üzere. Ama açık pencereden içeriye esen ılık bahar rüzgarına karşın ofisimde kış hüküm sürüyordu. Marg'ın yüzü donmuştu sanki. Gözlerini duvara dikmişti ve beni hemen hiç duymuyor gibiydi. Yanıtı buz gibiydi. Benim bir hiç olduğumu düşünüyorsunuz. Benden kendimi evsizlerle kıyaslamamı isteyen sözlerinize bakın. Değerimin bu kadar olduğunu düşünüyorsunuz. Mark, bunun için özür dilerim. Telefonda yararlı olma konusunda ortalaman pek yüksek değildir. Beceriksizce bir çabaydı o. Ama inan bana amacım yardımcı olmaktı. O sözü söyler söylemez bir hata olduğunu fark etmiştim. Bunun yararı olmuş gibiydi. Mark'ın soluğunu bıraktığını duydum. Gergin omuzları gevşedi, yüzü çözüldü, başı belli belirsiz bana döndü. Ona birkaç santim yaklaştım. Mark, sen ve ben daha önce de krizler geçirdik. Kendini tıpkı şimdiki kadar berbat hissettiğin dönemlerde onlar. Geçmişte neyin yararı oldu? Ofisten kendini girdiğinden daha iyi hissederek çıktığın zamanları anımsıyorum. Farkı yaratan neydi? Sen ne yapmıştın? Ben ne yapmıştım? Gel bunu birlikte düşünelim. Mark ilk önce bu soruyu yanıtlayamadı ama ona ilgi gösterdi. Daha fazla çözülme belirtileri. Boynunu çatırdattı ve uzun siyah saçlarını bir yana savurup sonra da parmaklarıyla taradı. Aynı soruyla defalarca başının etini yedim ve sonunda bu soru üzerinde birlikte çalışan araştırmacılara dönüştük. Mark, dinlenmenin kendisi için önemli olduğunu, acılarını anlatacağı benden başka hiç kimsesi, ofisim dışında hiçbir yeri olmadığını söyledi. Bir depresyonu hızlandıran olayları dikkatle incelememizin de ona yardımcı olacağını biliyordu. Çok geçmeden haftanın tüm tedirgin edici olaylarını birer birer gözden geçirmeye başlamıştık. Bana telefonda anlattığı stresler dışında başka şeyler de olmuştu. Örneğin çalıştığı üniversite laboratuvarının tam günlük bir toplantısında profesyonel ve akademik personel belirgin bir biçimde onu umursamaz bir tavır sergilemişti. Marg'ın duygularını paylaştım ve onun durumunda karım dahil pek çok kişinin olduğunu duyduğumu söyledim. Ona karımın Stanford'un öğretim üyeleri dışındaki elemanlarına sınırlı ayrıcalıklar tanıma ve pek az saygı gösterme eğiliminden rahatsız olduğu sırrını verdim. Mark yeterince başarılı olmayışı ve 30 yaşındaki patronunun kendisinden çok daha başarılı oluşu konusuna döndü. Neden diye düşünceye daldım. Bu olumsuz kıyaslamaların ardına düşeriz. Bu öylesine kendini cezalandırıcı, öylesine sapkın bir şey ki ağrıyan bir dişi gıcırdatır gibi. Ona benim de kendimi pek çok durumda başkalarıyla olumsuz biçimde kıyaslamış olduğumu söyledim. Belirli ayrıntılar vermedim. Belki de vermeliydim. Ona eşitim gibi davranmış olurdum. Öz saygıyı düzenleyen bir termostat mecazını kullandım. Onunki işlevini iyi yapmıyordu. Bedenin yüzeyine fazla yakındı. Öz saygısını dengede tutmuyor, tersine dış olayların etkisiyle çılgınca dalgalanıyordu. İyi bir şey olduğunda kendini harika hissediyordu. Birinden bir eleştiri gelsin, günlerce keyfi kaçıyordu. Termostatı pencerenin fazla yakınına konulmuş bir sistemle evini ısıtmaya çalışmak gibiydi bu. Seans bittiğinde bana kendini ne denli daha iyi hissettiğini söylemesi gerekmiyordu. Ofisten ayrılırken soluk alıp verişinde, yürüyüşünde, gülümseyişinde görebiliyordum bunu. Bu iyilik devam etti. Mark mükemmel bir hafta geçirdi ve bana gece yarısı kriz telefonları gelmedi. Onu bir hafta sonra gördüğümde ise neredeyse içi içine sığmıyor gibiydi. Her zaman birinin neyin iyileştirdiğini anlamanın, neyin kötüleştirdiğini belirlemek kadar önemli olduğuna inanmışımdır. Bu bakımdan ona bu farkı neyin yarattığını sordum. Her nasılsa dedi Mark, son saatimiz her şeyi tersine çevirdi. Beni o kadar kısa bir süre içinde o dehşetten çekip çıkarmış olmanız hemen hemen bir mucize. Psikiyatrım olduğunuz için gerçekten memnunum. İçten komplimanından son derece hoşlanmakla birlikte her iki düşünce de beni rahatsız etmişti. Şu esrarengiz her nasılsa ve benim bir mucize yaratıcısı olarak görülmem. Mark bu tabirler çerçevesinde düşündüğü sürece iyileşemezdi. Çünkü yardımın kaynağı ya da kendisinin dışında ya da kavrayışının ötesindeydi. Benim bir terapist olarak görevim bir anne veya babanınkinden pek farklı olmayarak kendimi kullanım dışı bırakmak. Hastanın kendi kendisinin ana babası olmasına yardım etmekti. Ben onu iyileştirmek istemiyordum. Onun kendi kendisini iyileştirme sorumluluğunu almasına yardım etmek istiyordum. Ve istiyordum ki bu iyileşme süreci ona olabildiğince berrak görünsün. İşte bu yüzden onun her nasılsasından rahatsız olmuş ve bunu araştırmaya girişmiştim. Son saatimizde sana yardımcı olan şey tam olarak neydi diye sordum. Hangi anda kendini daha iyi hissetmeye başladın? Gel izini birlikte sürerek keşfedelim şunu. Bir tanesi şu evsizler konusundaki konuşmayı ele alışınızdı. Sizi sürekli cezalandırmak için kullanabilirdim onu. Hatta geçmişte bunu psikiyatrlara yaptığımı biliyorum. Ama siz doğal bir biçimde niyetinizin ne olduğunu ve beceriksizce davranmış olduğunuzu söyleyince bunun için öfke nöbetleri geçirmeyeceğimi anladım. Sözlerim senin bana bağlı kalmana olanak vermiş gibi görünüyor. Seni tanıdığımdan beri en sürekli depresyonda olduğun zamanlar, herkesle bağlarını koparıp gerçekten yalnız olduğun zamanlarda hep. Burada önemli bir mesaj var, hayatını insanlarla dolu tutman hakkında. Seans boyunca ona yardımcı olan başka neler olduğunu sordum. Beni tersine çeviren asıl şey, yani gerçekten yatışmaya başladığım an, karınızın ve benim iş hayatında benzer sorunlarımızın olduğunu söylediğiniz andı. Ben öylesine iğrenç, öylesine itici olduğumu, karınızınsa öylesine kutsal olduğunu hissediyordum ki ikimizden aynı solukta söz edilemezdi. Bana onunla benim aynı sorunları paylaştığımız sırrını vermeniz bana biraz saygınız olduğunu kanıtlıyordu. İtiraz etmek, ona her zaman saygı duyduğumu söylemek üzereydim ki sözümü kesti. Biliyorum, biliyorum, bana saygı duyduğunuzu sık sık söylüyordunuz, beni sevdiğinizi söylüyordunuz. Ama yalnızca sözlerdi bunlar. Hiçbir zaman gerçekten inanmamıştım onlara. Bu kez farklıydı. Sözlerin ötesine geçmiştiniz. Marg'ın söyledikleri beni çok heyecanlandırmıştı. Yaşamsal sorunlara kendince bir parmak basma tarzı vardı. Sözlerin ötesine geçmek, buydu önemli olan. Ne söylediğim değil, ne yaptığımdı. Bu aslında hasta için bir şey yapmaktı. Karımla ilgili bir şeyi paylaşmak, Marg için bir şey yapmaktı. Ona bir armağan vermekti. Söz değil, eylemdi tedavi eden. Bu fikir beni o kadar kamçılamıştı ki, onun üzerinde daha fazla düşünebilmek için seansın sonunu zor edecektim. Ama şimdi dikkatimi yeniden Marg'a vermek durumundaydım. Daha anlatacakları vardı bana. Bir de bana durmadan geçmişte neyin yardımcı olduğunu sormanız çok yararlı oldu. Sorumluluğu bana yükleyip durdunuz. Seansın sorumluluğunu almamı sağladınız. İyi oldu bu. Genellikle haftalarca depresyonda kalıp surat asarım. Ama siz birkaç dakika içinde benim ne olduğunu bulup çıkarmam için çalıştırmaya başladınız. Hatta sırf şu, geçmişte ne yardımcı oldu sorusunu sormanız bile yardımcı oldu. Çünkü bana iyileşebilmemin bir yolu olduğu konusunda güvence veriyordu. Aynı zamanda yanıtlarını bildiği sorular hakkında bana tahminler yaptıran bir büyücü rolüne girmeyişinizin de yardımı oldu. Bilmediğinizi itiraf edip beni sizinle birlikte araştırmaya davet etmeniz hoşuma gitti. Kulaklarıma müzik gibi geliyordu bu. Mark'la bir yıllık çalışmam boyunca bir tek gerçek kuralım olmuştu. Ona eşitim gibi davranmak. Onu nesnelleştirmemeye, ona acımamaya ya da aramızda bir eşitsizlik uçurumu yaratacak herhangi bir şey yapmamaya çalışmıştım. Bu kuralı elimden geldiğince izlemiştim ve şimdi onun yararlı olmuş olduğunu işitmek güzel bir duyguydu. Psikiyatrik tedavi projesi kendi içinde tutarsızlıklarla doludur. Bir kişi, yani terapist, başka birini tedavi ettiği zaman daha en baştan tedavi çiftinin, yani terapi ittifakını oluşturan iki kişinin eşit ya da tam müttefik olmadığı kabul edilmiştir. Biri sıkıntı içinde ve çoğu kez şaşkın durumdayken, diğerinin profesyonel becerilerini kullanarak bu sıkıntı ve şaşkınlığın gerisinde yatan sorunları birbirinden ayırıp nesnel bir biçimde incelemesi beklenir. Dahası hasta olan tedavi edene bir ödeme yapar. Tedavi kelimesi bile eşitsizlik ima eder. Bir insanı eşiti gibi tedavi etmek, terapistin o insan sanki kendisinin eşitiymiş gibi davranarak alt etmesi ya da gizlemesi gereken bir eşitsizlik ima eder. Bu durumda Marga eşitmişim gibi davranmakla yalnızca ona ve kendime sanki eşitmişiz gibi rol mü yapıyordum? Belki de terapiyi hastaya yetişkin muamelesi yapmak şeklinde anlatmak daha doğru olur. Bu akademik bir kılı kırk yarma gibi görünebilir. Ama Marg'ın terapisinde beni onunla ya da herhangi bir hastayla nasıl bir ilişki kurmak istediğim konusunda çok berrak düşünmeye zorlayan bir şey gerçekleşmek üzereydi. 3 hafta kadar sonra, yani benim terapi eyleminin önemini keşfedişimden 3 hafta sonra olağanüstü bir şey oldu. Marg ve ben sıradan bir seansın ortasındaydık. Marg berbat bir hafta geçirmişti ve bana bazı ayrıntıları anlatıyordu. Cansız görünüyordu. Eteği buruşmuş ve çarpılmıştı. Saçları bakımsızdı. Yüzünde cesaretsizlik ve bitkinlik izleri vardı. Ağıtının ortasında birdenbire gözlerini kapadı. Bu kendi başına olağan dışı bir şey değildi. Çünkü seans sırasında sık sık otohipnotik bir duruma girerdi. Çok önceden bir tuzağa düşmemeye, bu durumdayken onun ardından gitmemeye karar vermiştim. Tersine, onu dışarı çağırırdım. Mark dedim ve bu cümlenin gerisini söylemek üzereydim. Lütfen geri gelir misin? Ama o anda ağzından yabancı ve güçlü bir sesin çıktığını duydum. Siz beni tanımıyorsunuz. Haklıydı. Konuşan kişiyi tanımıyordum. Ses o kadar farklı, o kadar güçlü, o kadar yetkiliydi ki bir an için odaya başka kimin girmiş olabileceğini görmek için etrafıma bakıldım. Sen kimsin? Diye sordum. Ben. Ve sonra değişik bir Mark ayağa fırlayıp odada mağrur bir tavırla dolaşarak kitaplıklara dikkatle bakmaya, tabloları düzeltmeye, mobilyalarımı incelemeye başladı. Bu Mark'tı ama Mark değildi. Giysileri dışında her şeyi değişmişti. Tavrı, yüzü, özgüveni, yürüyüşü. Bu yeni Mark yaşam dolu, taşkınca ama hoş bir şekilde işveliydi. O yabancı tam kontralto ses, madem bir Musevi entelektüeli pozundasınız, bari ofisinizi öyle biri gibi döşeyin, diye buyurdu. Kanepenin örtüsü Goodwill mağazasından ve şu duvar panosu hızla çürüyor, bereket. Ve şu Kaliforniya sahilinden fotoğraflar, psikiyatrların ev fotoğraflarından gına geldi artık. Kırak zekalı, inatçı, çok seksiydi. Mark'ın monoton sesinden ve amansız sızlanmasından bir an soluk alabilmek ne ferahlatıcıydı. Ama tedirgin olmaya başlıyordu. Bu hanımdan çok fazla hoşlanmıştım. Lorelei hikayesini düşündüm. Ve oyalanmanın tehlikeli olacağını bildiğim halde yine de bir süre onunla kaldım.